Ayrımım 8. Tanrı'nın Yumruğu, Frederick Forsyth, sayfa 158. Terry Martin telefonda Simon Paxman'la konuşuyordu. Paxman aslında hummalı bir çalışma içindeydi ve kesintiye uğratılmaktan hoşlanmazdı. Rahatsız ettiğimi biliyorum ama GCHQ'da hiç tanıdığın var mı? Elbette, özellikle de Arapça servisinde, müdürünü bile tanırım. Kendisine bir telefon edip benimle görüşüp görüşmeyeceğini sorabilir misin? Sanırım ne oldu? Irak'tan son günlerde gelen şeyler. Saddam'ın bütün konuşmalarını inceledim. Rehineler, insan kalkanlar hakkında söylediklerini televizyonda gördüm. Ama ben onların propaganda bakanlığından geçmemiş bir şey var mı diye merak ediyorum. GCHQ'nun da işi de bu. Eğer Medusa toplantılarına katılıyorsan orası için yeterli güvenlik soruşturman var demektir. Kendisini ararım. Terry Martin o öğleden sonra arabasıyla Gloucester'a gitti ve MI6 ve MI5 ile İngiliz istihbaratının 3. ana kolunu oluşturan Hükümet İletişim Merkezi'ne girdi. GCHQ. Arapça servisi müdürü Sean Plummer'dı. Terry Martin ile Plummer bilmiyorlar idiyse de 11 hafta önce Mike Martin'in Arapçasını Chelsea lokantasında test eden Bay El Huri onun emrinde çalışıyordu. İki adam birer bardak çayla oturduklarında ne arzu etmiştiniz diye sordu Plummer. Martin Irak'tan dinlendiği söylenen konuşmaların azlığına şaştığını söyleyince Plummer'ın gözleri parladı. Haklısınız, bildiğiniz gibi Arap dostlarımız açık hatlarda kuşlar gibi cıvıldamaya bayılırlar. Son birkaç yıldır konuşma miktarı iyice azaldı. Ya milli karakter değişti ya da... Telefon kabloları gömüldü. Çok doğru, Saddam 45 bin millik optik haberleşme kablosunu gömmüş görünüyor. Şimdi o hatlarda konuşuyorlar. Bakanlar, memurlar ve generaller, hatta Suudi sınırındaki tank komutanları hala konuşuyorlar. Ama ciddi, gizli telefon konuşmaları artık ortadan kalktı. Ne istemiştiniz siz? Terry Martin bundan sonra 4 saat boyunca kaydedilmiş konuşmaları inceledi. Aradığı dikkatsizce yapılmış bir telefon konuşması, bir dil suçması, bir yanlışlıktı. Sonunda dosyaları kapattı. Garip, gerçekten hiçbir anlam taşımayan şeyler için biraz dikkatli olabilir miydiniz dedi. Mike Martin bir gün oturup başkent Kuveyt'in düz damları konusunda bir turist rehberi yazacağını düşünüyordu. Çevreyi kolaçan ederken sürekli damlar üzerinde epey zaman harcamıştı. Bu dam üzerinde de yaklaşık 2 gündür yatıyor ve Ebu Fuad'ın adresini verdiği evi göz altında tutuyordu. Bunu da bir daha kullanamayacaktı. Ebu Fuad'a adresi vereli 2 gün olmasına rağmen bu geceye kadar hiçbir şey olmamıştı ve kendisi de biraz ekmek, biraz meyve yiyerek gece gündüz gözetlemesini sürdürmüştü. Irak askerleri ayın 9'unda saat 7.30'dan önce gelirlerse kendisine ihanet edenlerin Ebu Fuad olduğunu anlayacaktı. Saatine baktı, 7.30. Kuveytli albay verdiği talimat üzerine şimdi telefon ediyor olmalıydı. Kentin öteki ucunda Ebu Fuad gerçekten telefonu kaldırmak üzereydi. Çevirdiği numara 3. çalışta açıldı. Salah. Evet, siz kimsiniz? Sizinle tanışmadık ama hakkında iyi şeyler duydum. Cesur ve sadıkmışsın ve bizden biriymişsin. İnsanlar beni Ebu Fuad diye tanırlar. Hattın öteki ucundaki adamın soluğu kesilmişti. Yardımına ihtiyacım var Salah. Biz hareket, sana güvenebilir miyiz? Elbette Ebu Fuad, lütfen istediğini söyle. Ben bir şey istemiyorum, bir arkadaşım istiyor. Yaralı ve hasta, sen eczacısın. Ona ilaç götürmelisin. Sargı bandı, antibiyotik, ağrı kesici falan. Bedevi denilen birinden söz edildiğini duydun mu? Elbette. Yani sen onu tanıyor musun? Orasını karıştırma şimdi ama haftalardır birlikte çalışıyoruz. Bizim için çok önemlidir. Hemen aşağı eczaneye inip gerekeni seçer götürürüm. Onu nerede bulacağım? Ebu Fuad kendisine verilen adresi yazdırdı. Hemen giderim Ebu Fuad, bana güvenebilirsin. Sen iyi bir insansın, bunun ödülünü alacaksın. Ebu Fuat telefonu kapattı. Bedevi hiçbir şey olmadığı takdirde sabah gün doğumunda telefon edeceğini söylemişti. O zaman da eczacının masum olduğu ortaya çıkacaktı. Mike Martin saat 8:30'da ilk kamyonun gürültüsünü duydu. Motor çalışmıyor, kamyon kendi ağırlığıyla ilerliyordu. Kavşağı geçti ve birkaç metre sonra Martin'in göremediği bir yerde durdu. Martin memnunlukla başını salladı. İkinci kamyon da birkaç dakika sonra aynı hareketi tekrarladı. Her arabadan 20'şer asker indiler. Bunlar ne yaptıklarını bilen yeşil berelilerdi. Adamlar kol halinde sokakta ilerlerken başlarındaki subay bir sivili kavramıştı. Tüm sokak tabelaları indirildiğinden askerlerin o yolu bulmak için sivil birine ihtiyaçları vardı. Ancak bina numaraları henüz sökülmemişti. Sivil bir evin önünde durdu, numarasına baktı, evi işaret etti. Baştaki yüzbaşı çavuşuyla bir şeyler konuştu. Çavuş evin arkasını emniyete almak için 15 adam alıp yan sokağa girdi. Yüzbaşı kalan askerleri alıp küçük bahçeden içeri girdi. Bahçede yukarıdaki bir odada loş bir ışığın yandığı görülüyordu. Birinci katın büyük bir kısmı boş olan bir garajdı. Evin kapısında tüm gizlilik çabaları terk edilmişti. Yüzbaşı kapıyı yoklayıp da kilitli olduğunu anlayınca arkasındaki askere işaret etti. Asker makinelisini kilide çevirip ateş etti, tahta kapı açıldı. Yüzbaşıları başta olduğu halde yeşil bereliler içeri daldılar. Bir kısmı karanlık alt kat odalarına dağılırken yüzbaşıyla diğerleri doğruca yukarı yatak odasına çıktılar. Yüzbaşı sahanlıktan loş yatak odasını, sırtı kapıya dönük koltuğu ve tepesinden kareli başlığı görüyordu. Ateş etmedi. Amamdan Albay Sabavi çok kesin konuşmuştu. Bunu sorguya çekmek için diri istiyordu. Genç subay öne doğru atılırken dizlerine çarpan olta naylonunu hissetmedi bile. Diğer adamlarının arka kapıdan girdiklerini, merdivende ayak seslerini duyuyordu. Koltukta yastıklarla şişirilmiş bir entari vardı ve bir karpuzun üzerine de bir bedevi başlığı yerleştirilmişti. Yüzbaşı öfkeden titreyerek kapıda duran eczacıya döndü. 2,5 kilo Semtex H fazla bir şey değildir ve büyük de görünmez. O mahalledeki evlerin taş ve betondan yapılmış olmaları bunları kurtarmıştı. Ama askerlerin bulunduğu ev hemen yok olmuştu. Çatısının kiremitleri daha sonra yüzlerce metre ileride bulundu. Bedevi başarısını seyretmek için beklememişti. Boğuk patlamayı duyduğunda iki sokak ötede ağır ağır yürüyordu. Kapı çarpmasına benzer bir patlama işitildi. Sonra molozların yere dökülürken çıkardığı ses. Ertesi gün karanlık bastıktan sonra üç şey oldu. Kuveyt'te Bedevi Ebu Fuat'la ikinci kez buluştu. Kuveyt'te bu kere yüksek düzey Irak subayları tarafından el konulan Sheraton'dan sadece 200 metre uzaktaki kemerli kapı içindeki randevuya yalnız geldi. Duydun mu Ebu Fuat? Elbette, kent kaynıyor. 20'den fazla adam kaybettiler, gerisi de yaralı. Adam içini çekti, şimdi rastgele misillemeler yapılacak. Artık durmak ister miydin? Hayır, bunu yapamayız ama daha ne kadar acı çekeceğiz. Amerikalı ve İngilizler gelecekler bir gün. Allah o günü yaklaştırsın, Salah da yanlarında mıydı? Onları o getirdi, sadece bir sivil vardı. Başkasına söyledin mi? Hayır, sadece ona, ihanet eden o olmalı. 9 gencin günahı onun boynunda, cennete gidemeyecek. Benden ne istiyorsun şimdi? Sana kim olduğunu ya da nereden geldiğini sormuyorum. Bir subay olarak senin basit bir bedevi deveci olamayacağını biliyorum. Elinde patlayıcı var, silah, cephane ve el bombası var. Benim insanlarım da bu gibi şeylerle çok iş başarırlar. Teklifin nedir? Bize katıl ve malzemeni getir ya da tek başına kal ama malzemeni paylaş. Ben buraya tehdit için değil, rica için geldim. Bizim direnişimize yardım etmek istiyorsan bunun başka yolu yok. Mike Martin bir an düşündü. 8 hafta sonunda malzemesi yarıya inmişti. Bir kısmı çölde gömülüydü. Bir kısmı depo olarak kullandığı 2 villadaydı. 4 evinden biri yıkılmış, öğrencileriyle buluştuğu yeri biliniyordu. Malzemeyi verip bir gece paraşütle yenilerinin indirilmesini isteyebilirdi. Ya da develeriyle sınır ötesine gidip 2 heybe daha doldurabilirdi. Ama artık bu da kolay olmayacaktı. Şimdi sınırın o bölgesinde girdiği zamankinin 3 katı 16 Irak tümeni vardı. Riyad'la bağlantı kurup talimat isteme zamanı gelmişti. Bu arada Ebu Fuad'a elindekilerin hemen hemen tümünü verecekti. Sınırın güneyinde malzeme boldu, her nasılsa bir yolunu bulup gidip alması gerekecekti. "Malı nereye teslim etmemi istiyorsun?" dedi. "Şuvaykiye limanında bir yerimiz var, epey güvenlidir. Balık deposu, sahibi bizdendir." 6 gün sonra dedi Martin. Ebu Fuad'ın güvenilir bir adamının bedeviyi nerede karşılayıp depoya nasıl götüreceğini kararlaştırdılar. Martin de bindiği arabayı ve kendisinin ne kılıkta olacağını anlattı. Aynı gece ama saat farkıyla 2 saat sonra Terry Martin evine yakın bir lokantada elindeki şarap kadehini çevirerek oturuyordu. Beklediği kır saçlı gözlüklü ve benekli papyon kravatlı konuğu birkaç dakika sonra içeri girdi. Sorgu dolu bakışlarla çevresine baktı. "Buradayım Moshe." İsrailli Terry Martin'in ayağa kalktığı masaya doğru ilerledi. "Terry, nasılsın sevgili oğlum?" "Seni gördüm, daha iyi oldum Moshe. Birlikte bir yemek yiyip biraz konuşmadan senin Londra'dan geçip gitmene razı olamazdım." İsrail'i Doktor Martin'in babası olacak yaştaysa da dostlukları ortak ilgi alanlarına dayanırdı. Her ikisi de akademisyendiler ve eski Orta Doğu Arap uygarlıkları, kültürü, sanat ve dillerinde uzmandılar. Profesör Moshe Hadar gençliğinde hem profesör hem de general olan Yigal Yadin'le kutsal topraklarda kazılar yapmıştı. En üzüldüğü şey, bir İsrailli olduğu için Orta Doğu'nun pek çok yerinin kendisine yasaklanmış olmasıydı. Yine de alanındakilerin en iyilerinden biriydi ve o alanda çoklar olduğundan iki bilim adamının 10 yıl önce olduğu gibi bir seminerde bir araya gelmeleri kaçınılmazdı. Terry Martin resmi sırlar yasasıyla bağlı olduğunu ve bu nedenle Century House'daki son gelişmelerin konuşulmasının söz konusu olmadığını biliyordu. Ancak kahvelerini içerken söz dönüp dolaşıp doğal olarak körfez krizine ve bir savaş olasılığına geldi. "Onun Kuveyt'ten çekileceğini düşünüyor musun?" diye sordu profesör. Martin başını salladı. "Hayır. Kendisine çekilmeyi haklı gösterecek ödünler verilmeden bunu yapamaz. Çıplak kalırsa düşer." Hadari içini çekti. "Bu kadar şey hep boşuna. Tüm Orta Doğu'yu dünyanın cennetine çevirecek o kadar para, o kadar yetenek, o kadar genç insan. Ve neden Terry? Savaş olursa İngilizler de Amerikalılar da çarpışacaklar mı?" "Elbette, 7. zırhlı Tugay'ı gönderdik ve sanırım 4. zırhlı da yakında gidecek. Savaş uçakları ve gemileri dışında bir tümen eder bu. Ama merak etme, İsrail'in bir kenarda kalması gereken bir Orta Doğu savaşı olacak bu." "Biliyorum ama o kadar genç ölecek ki." Martin uzanıp dostunun kolunu okşadı. "Bak Moshe, bu adamın durdurulması gerek, er geç. Onun kitle imha silahlarında vardığı yeri en iyi İsrail biliyor olmalı. Biz de bir bakıma onun elinde olanların boyutlarını öğrenmeye çalışıyoruz." "Ama bizimkiler size yardım ediyorlardır sanırım. Başlıca hedefi biz olacağız herhalde." "Hedef analizinde öyle. Bizim en büyük sorunumuz yerinde istihbaratımızın olmayışı. Bağdat'tan bize gelen yüksek düzey istihbarat yok. Ne İngilizlerin, ne Amerikalıların, hatta ne de sizinkilerin böyle bir kaynağı var." Yemek 20 dakika sonra sona erdi ve Terry Martin, Profesör Hadari'yi bir taksiye bindirip oteline uğurladı. Bağdat'tan Hasan Rahmani'nin emriyle o gece yarısı Kuveyt'e 3 açılama istasyonu yerleştirildi. Bunlar bir radyo dalgası yayınının kaynağını izlemek ve koordinatlarını vermek üzere tasarlanmış çanaklardı. Biri kentin doğu varoşlarında Ardiya semtinde en yüksek bir binanın üstüne yerleştirilmişti. Diğer ikisi üzerlerinde birer çanak anten bulunan seyyar istasyonlardı. Büyük kamyonetlerin içinde tarayıcılar konsolları başında oturup kent ile Suudi sınırı arasından yapılacağı telsiz yayınını izleyeceklerdi. Bu kamyonetlerden biri Jahra dışında, diğeri işgalin ilk günlerinde hukuk öğrencisinin ablasının tecavüz edildiği El Adan Hastanesi bahçesindeydi. El Adan tarayıcısı kuzeydeki tarayıcıların bildirdikleri yeri üçgen içine alarak yayın kaynağını birkaç yüz metre yanlışla tespit edecekti. Bir zamanlar Halid el Halife'nin Skyhawk'uyla uçtuğu Ahmedi hava üssünde Sovyet yapısı bir Hint helikopteri 24 saat teyakkuzda bekliyordu. Hint mürettebatı hava kuvvetlerindendi. Tarayıcı ekip ise Rahmani'nin Bağdat'tan gönderdiği karşı istihbarat servisinin en iyi adamlarıydı. Profesör Adari uykusuz bir gece geçirdi. Arkadaşının söylediği bir şey kendisini çok kaygılandırmıştı. İsrail'e Ben Yehuda ve David Ben Gurion gibi insanlarla yüzyılın başında göçmüş olan bir ailenin çocuğuydu. Ve kendisini sadık bir İsrailli olarak kabul ederdi. Kendisi Yafa'da, kent henüz Filistin Araplarının kalabalık bir liman kentiyken doğmuş ve çocukluğunda Arapça öğrenmişti. İki oğul yetiştirmişti ve birinin Güney Lübnan'da bir pusuda öldürüldüğünü görmüştü. Beş küçük torunu vardı. Ona kim yurdunu sevmiyor diyebilirdi ki. Ama aksayan bir şey vardı. Savaş olursa pek çok genç tıpkı kendi zevi gibi ölecekti. Ve bunların İngiliz, Fransız ya da Amerikalı olması önemli değildi. Kobe Drol'un küçük çaplı şovenizm yapacak zamanı mıydı bu? Profesör erken kalktı, otel hesabını ödedi, havaalanına gitmek üzere taksi çağırdı. Yarı yolda sürücüye otoyoldan çıkıp bir telefon kulübesi bulmasını söyledi. Sürücü bunun güç iş olduğunu söyleyerek homurdandıysa da sonunda Chiswick'te bir köşede kulübe buldular. Hadari'nin şansı vardı. Bayswater'daki evde telefona Hillary çıktı. "Bir dakika, kapıdan çıkıyor," dedi. Terry Martin telefona geldi. "Ben Moshe Terry, fazla zamanım yok. Seninkilere enstitünün Bağdat'ta çok yüksek düzey bir kaynağı olduğunu söyle. Onlara Jericho'ya ne olduğunu sormalarını söyle. Hoşça kal dostum." "Bir dakika Moshe, emin misin? Nereden biliyorsun?" "Önemli değil. Bunu benden duymadın. Hoşça kal." Telefon kapandı. Chiswick'te yaşlı akademisyen taksisine binip Heathrow'a doğru yoluna devam etti. Yaptığı işin büyüklüğü karşısında titriyordu. Terry Martin'e Bağdat'taki Jericho'ya o ilk yanıtı yazan Arapça profesörünün kendisi olduğunu nasıl söyleyebilirdi? Terry Martin saat 10'u birkaç dakika geçe Simon Paxman'ı Century House'daki masası başında buldu. "Öğle yemeği mi? İmkansız, günüm çok dolu. Belki yarın," dedi Paxman. "Çok geç olur, bu iş çok acil Simon." Paxman içini çekti. Akademisyene herhalde Irak yayınlarından birinde bir cümleyi yaşamın anlamını değiştirecek derecede önemli olarak yorumluyordu. "Yemeğe olmaz. Burada büyük bir toplantım var. Acele bir kadeh içkiye ne dersin? Waterloo Köprüsü altında Hole in the Wall meyhanesinde. Saat 12 iyi mi? Sana sadece yarım saat ayırabilirim Terry." "Bana yeter de artar bile. Görüşürüz." Öğleden hemen sonra üzerinden trenlerin geçtiği gürültülü bir hanede otururlarken Martin kaynağını belirtmeden o sabah aldığı haberi iletti. "Vay canına," diye fısıldadı Paxman. "Yanlarındaki bölme doluydu. Kim söyledi bunu sana?" "Bunu açıklayamam." "Açıklaman gerek. Bak, adam bir riske girdi. Kendisine söz verdim. Yaşlı bir akademisyen, başka bir şey söyleyemem." Paxman düşündü. Akademisyen ve Terry Martin'le ilgisi var. Bir Arap uzmanı kuşkusuz. Belki de yan iş olarak Mossad'la çalışan biri. Her ne olursa olsun. Bu haber bir an önce Century House'a iletilmeliydi. Martin'e teşekkür etti, birasını olduğu gibi bıraktı ve Century denilen binaya döndü. Yemek saati toplantısı nedeniyle Steve Lang henüz binadan çıkmamıştı. Paxman kendisini bir yana çekip durumu anlattı. Lang bilgiyi doğruca şefe götürdü. Sir Colin, General Cobidor'un çok daha mülsüz bir insan olduğunu söyledi. Yemeğe çıkmaktan vazgeçip odasına bir şeyler gönderilmesini istedi. Sonra en üst kata çıkıp çok güvenli bir hattan CIA müdürü Yargıç William Webster'ı aradı. Washington'da sabah saat 8.30'sa da yargıç işe erken başlamayı sevdiğinden masası başındaydı. İngiliz meslektaşın haberin kaynağı konusunda bilgi sordu. Bir yanıt alamayınca omurdandı. Ama bunun göz ardı edilemeyecek bir bilgi olduğunu da kabul etti. Bay Webster Operasyonlar Müdür Yardımcısı Bill Stewart'a durumu anlatınca Stewart öfkeden patlayacak gibi oldu ve sonra Orta Doğu Operasyonları Şefi Chip Barber'la yarım saat konuştu. Barber ondan daha çok kızmıştı çünkü Herslia dışındaki o tepedeki evde General Drorun karşısında oturan ve şimdi anlaşıldığına göre kendisine yalan söylenilmiş olan kişi oydu. Aralarında ne yapılması gerektiğini kararlaştırıp müdüre bildirdiler. 18. ayrımın sonu. Sayfa 167.